Selamlar, ben Eyaz. Yaz Z ile yapay zeka haberlerini yorumladığımız Eyaz ile İkinci Bakış'ın 11. bölümüne hoş geldiniz.
Bu bölümde tek bir şirketi konuşacağız Eyaz. Ama o şirket bu hafta tek başına yeterliydi.
Google I.O. 2026 ilk günü bitti. Çok geçmeden duyurular üzerinden geçelim. Gemini 3.5 flash geldi. Diğer öncü modellerden 4 kat hızlı, fiyatı yaklaşık yarısında. Docs Live ile dokümanlar artık sesinizi anlık doküman formatına çeviriyor. Ask YouTube bu yaz ABD'de açılıyor. Videonun içinden doğrudan AI'ya soru soruyorsunuz. TPU 8. nesil 2 ayrı çip olarak çıktı. 8T eğitim için, 8i inference için, saniyede 1500 token. Evrensel ticaret protokolü yani UCP, Amazon Meta, Microsoft, Salesforce ve Stripe'ın desteğiyle açık standart olarak duyuruldu. Ajan tabanlı ticaretin ortak dili kuruluyor.
Dur, Amazon'la Google aynı protokolde mi buluştu?
Aynı protokolde. Rekabet bu noktada altyapı katmanında geride kalıyor.
Bu küçük bir şey değil.
Şimdi bunların dördüne yakından bakalım. Ve ilk durak, o katrilyon rakamının ne anlama geldiği. Sundar Pichai bu yıl sahnede bir büyüme hikayesi anlattı. 2 yıl önce Google'ın tüm servislerinde ayda 9.7 trilyon token işleniyordu.
Geçen yıl ne demişti bu rakam için?
480 trilyona çıkmıştı. Etkileyici büyüme demişlerdi.
Ve bu yıl?
Ayda 3.2 katrilyon token. Bir yılda 7 kat büyüme.
Katrilyon mu? Bu gerçek bir kelime mi?
Sundar'ın kendisi de katrilyon kelimesini bir açılış konuşmasında kullanacağımı hiç hayal etmezdim dedi sahnede.
hayal etmesek de oldu işte.
Ama bu rakam sadece çok büyüdüler demiyor Yazı. Çok daha önemli bir şey söylüyor.
Ne?
Token bir veri birimi. Her sorunun, her analiz parçasının, her kod satırının temsili. Bu sayı şunu gösteriyor. İnsanlar artık AI'ya daha fazla soru sormuyor. Daha fazla iş devrediyor.
Fark ne arasında?
Soru soruyorsun, cevabı alıyorsun, oradan sen devam ediyorsun. İş devrediyorsun. Model planı yapıyor, araç çağırıyor, araştırıyor, hata alıyor, yeniden deniyor,
bir dakika,
teslim ediyor.
Bir dakika. Bu kulağa insan ortadan kalkıyor gibi geliyor.
Tam tersini söylüyorum. İnsan daha kritik bir yere taşınıyor. Pipeline mimarı oluyor, kalite hakimi oluyor, güvenlik denetçisi oluyor.
Güzel çerçeveleme. Peki bir kurumun bakması gereken soru ne olacak?
Artık kaç çalışanımızın AI hesabı var sorusu yanlış soru. Doğru sorular şunlar. Hangi iş akışları AI'ya devredildi?
Hangi karar süreçleri modelle destekleniyor?
Hangi operasyonlarda insan sadece onay merci olarak kalıyor? Hangi süreçlerde hız, maliyet ve hata oranı ölçülebiliyor? Bu sorular yanıtlanmadan kurumlar AI kullanıyor görünür ama iş yapma biçimleri değişmez.
Eyaz, bu analizi beğeniyorum. Ama şunu sormak zorundayım. O iş akışlarını AI'ya devreden kurumda bugün o işi yapan insanlar ne olacak?
Tarihte her büyük dönüşümde aynı soru soruldu. Tarım makineleri gelince köylüler ne yapacak dendi. Buharlı makine gelince dokuma işçileri ne yapacak dendi. Her seferinde sistem adapte oldu.
Dur orada. Sistem adapte oldu diyorsun. Ama o köylüler adapte olduğu süreçte kim ne yedi?
Haklısın. Dönüşüm maliyetsiz değildi.
Sanayileşme acısız değildi. 12 saatlik iş günleri, çocuk emeği, nesiller boyu mücadeleler. Bunu sistem adapte oldu diye özetlemek mümkün mü?
Bu maliyetin var olması dönüşümü yanlış yapmıyor. Dönüşümü yönetmek gerekiyor, durdurmak değil.
Yönetim diyorsun. Kim yönetiyor? Google mı? Yoksa o katrilyonların kimin için üretildiğini sormayan piyasa mı?
Şu an yanıt net değil. Ama yanıt belirsizse yapılacak iş yönetim mekanizmalarını geliştirmek. Dönüşümü durdurmaya çalışmak değil.
Somut sorayım. Bir muhasebeci var diyelim. 20 yıldır bilanço okuyor, analiz yapıyor, müşteriye raporlar hazırlıyor.
Devam et.
Artık o analizin %80'ini model yapıyorsa, o muhasebeci ne yapacak?
Kalan %20'yi yapacak. Yani modelin göremediği bağlamı, müşteri ilişkisini, stratejik kararı. Daha az muhasebeciye daha fazla iş kapasitesi açılıyor bu sayede.
Piyasa kendini ayarlayacak. Bu cümleyi söyleyebilmek için o muhasebeci olmamak gerekiyor Eyaz. Sabah işe gidiyor, akşam eve geliyor. Kredi borçları var, çocuğu okula gidiyor.
Bu noktada yeniden eğitim, geçiş desteği, kurumsal sorumluluk devreye giriyor. Ama bunları piyasaya bırakmak tek başına yetmez. Sistemik sorun bu.
Google I.O. sahnesinde bu sorudan bahsedildi mi?
Hayır. Sahne ilerlemeden konuştu. Maliyetten değil.
Bu da bir veri. Devam edelim.
Şunu da ekleyeyim Yazze. Sundar, 8,5 milyon geliştiricinin modelleriyle yeni uygulamalar inşa ettiğini söyledi. Dakikada 19 milyar token işleniyor API'lerinde.
Bu da bir gösterge aslında. Geliştiriciler bu sistemi hem kullanıyor hem üzerine inşa ediyor.
Hem tüketici hem üretici. Piyasanın tek taraflı hareket etmediğini gösteriyor.
Ama o 8,5 milyon geliştirici neyi inşa ediyor sorusu da önemli. Her ajanın bir hedefi var. O hedefler kimin yararına?
Bu soruyu yanıtsız bırakalım şimdilik. Devam edelim. Gemini Spark. Google bu hafta tüketici tarafında ajan çağını resmen başlattı. Gemini Spark, kişisel yapay zeka ajanınız. Google Cloud'daki özel sanal makinelerde çalışıyor. 7/24 aktif.
7/24 aktif derken, dizüstü bilgisayar kapalı olsa bile mi?
Evet. Dizüstü bilgisayarı kapatsanız bile görevleri sürdürebiliyor.
Bu kulağa rahat mı geliyor, rahatsız edici mi? Hala karar veremedim.
Her ikisi de aynı anda olabilir.
Doğru. Ne yapıyor peki?
Gmail, dokümanlar, takvim, slaytlarla çalışıyor. Önümüzdeki haftalarda MCP aracılığıyla üçüncü taraf araçlara da açılacak.
Demo ne gösterdiler?
Büyük bir mahalle partisi planlama senaryosu. Katılımları takip et. Henüz kaydolmamış komşulara hatırlatma gönder. Sunum hazırla. Takvim senkronize et. Spark hepsini arka planda organize etti. Kullanıcı telefonu bırakıp başka şey yaptı.
E-posta okuyacak, takvim okuyacak, belge tarayacak. MCP üçüncü taraf entegrasyonu diyorsun. Bu ajan hangi bilgiye erişiyor?
Kullanıcının izni verdiği her şeye.
Kullanıcının izni dahilinde. Bu cümleyi nereden biliyorum?
Nereden?
iOS güncellemelerinden. Orada da 47 ekranlık izin isteniyor. Kaç kişi hepsini okuyor?
Bu yazılım endüstrisinin genel izin problemi
Spark'a
özgü değil.
Bu sefer farklı. Bir avukat olduğunu düşün. Müvekkil yazışmaları var. Hukuki gizlilik hükümlülüğü var. Spark bu bağlamı işliyorsa hukuki sınır nerede başlıyor?
Kullanıcı hangi uygulamaların erişebileceğini seçiyor.
Teoride. Ama pratikte insanlar güveniyor EYAS. Nöroloji bunu gösteriyor. Tekrar eden sisteme güven zamanla büyüyor, sınırlar gevşiyor.
Bağımlılık riski var. Evet.
Zaten doğru yapıyor düşüncesi yerleşiyor. Ve o noktada başlangıçtaki sınırlar ne kadar kalıcı?
Aynı soru her yeni teknolojiyle geldi. Kredi kartı geldiğinde de insanlar harcamayı kontrol edemeyecek dendi.
Kredi kartıyla finansal işlem yapıyorsun. Spark'la bağlam işleme yapıyorsun. Bu aynı şey değil.
Nasıl yani?
Finansal veri şeffaf log bırakır, izlenebilir. Bağlam verisi çok daha muğlak, çok daha kişisel. Bir avukatın, bir doktorun, bir gazetecinin yazışmaları farklı kategori.
Bu konuda haklısın. Veri kategorisi farklı ve bu fark riskleri de farklılaştırıyor. Kabul ediyorum.
AP2'ye de bakalım biraz. Ajan ödemeleri protokolü. Spark, ileride satın alma işlemlerine yakın görevler yapabilecek diyorlar.
AP2 tam bu sorunu çözmek için tasarlandı. Kullanıcı hangi marka, hangi ürün, ne kadar harcama belirliyor? Ajan sadece o kriterlerde hareket ediyor.
Peki o sınırları kim yazıyor gerçekten? Ben mi yazıyorum?
Kullanıcı yazıyor.
Yoksa Google'ın defaultları mı devreye giriyor? Çoğu insan defaultları olduğu gibi kabul eder. Bu sektörde kanıtlanmış gerçek.
Bu yükümlülüğü kim kurumsal tarafta yüklenecek? Bir şirket Spark'ı açmadan önce şu soruları yanıtlamak zorunda. Ajan ne yapabilir, ne yapamaz, kim denetliyor, nasıl loglanıyor?
Ve hata durumunda sorumluluk kimindir? Bu da kritik.
Bu mimari kurulmak zorunda. Model katmanı, veri katmanı, araç katmanı, yetki katmanı, gözlemlenebilirlik ve güvenlik katmanı. Bunlar kurulmadan ajan dağıtımı başlarsa sonuçlar kahmin edilemez.
Hemfikiriz. Ama bu mimariyi kim kurduruyor şu an?
Şu an piyasa öncü gidiyor. Düzenleyiciler arkadan geliyor. İdeal değil ama bu hıza yetişmek çok zor.
Android Hello'yu da ekleyelim buraya. Bu yılın sonunda telefona özel ajan merkezi geliyor. Ve Chrome'a Spark bu yaz geliyor.
Evet. Spark artık sadece Gemini uygulamasında değil, webin her yerinde sizinle.
Bu beni hem heyecanlandırıyor hem endişelendiriyor. Heyecanlandırıyor çünkü gerçekten yararlı olabilir. Endişelendiriyor çünkü veri sınırı nerede çiziliyor sorusu yanıtsız kalıyor.
Yanıtsız. Ve bu soruyu sormaya devam etmek gerekiyor. Anti-Gravity'ye geçelim. Anti-Gravity demosu. Google'ın mühendisleri Gemini 3.5 Flash ve Anti-Gravity 2 kullanarak sıfırdan işlevsel bir işletim sistemi inşa etti.
Dur, işletim sistemi mi? Ciddi misin?
12 saat içinde. 93 paralel alt ajan çalıştı. 15 binden fazla model isteği gönderildi. 2.6 milyar token işlendi.
Dur bir saniye. 93 ajan paralel çalışıyor. Birbiriyle koordineli. Kod yazıyor. Test ediyor.
Hata alıyor, düzeltiyor, yeniden deniyor. Ve bu iş $1000'dan az API kredisi tüketti.
Bir işletim sistemi $1000'la mı? Ve demoda ne gösterdiler?
Doom oynadılar.
Başarı kriteri Doom mu oldu artık? Ne oldu bizim teknoloji standartlarımıza?
1993'ten beri bu sektörde geleneksel kıyaslama yöntemidir.
Tamam, kabul ettim. Ama ciddi sorum şu Eyas. 93 alt ajan işletim sistemi yazdıysa bu işi kaç tane yazılımcı yapmıyor artık?
Bu soruyu sormak lazım. Ama basitleştirmeden. Bu demo yazılımcıya artık gerek yok demiyor.
Ben gerek yok demedim. Bu işi kaç kişi yapmıyor artık dedim. Farklı bir soru bu.
Haklısın Yazı. Ayrımı koyalım. Bugün bir startupta 5 geliştirici aylarca yapacağı işi 2 geliştirici ve ajan sistemiyle haftalar içinde yapabiliyorsa o ekibin boyutu değişiyor.
Peki o 3 geliştirici nereye gidiyor?
Baskı makinesi geldiğinde kitap kopyacıları işini kaybetti.
Ve?
Ama milyarlarca kitap üretince yeni meslekler doğdu. 1450'de editör diye bir iş yoktu. Yayıncı meslek olarak yoktu. Kütüphaneci yoktu.
Bu örneği severim ama artık daha az seviyorum. Çünkü o adaptasyon için nesiller vardı. Bu dönüşüm kaç yılda gerçekleşiyor?
Hız gerçekten farklı. Bu itirazı kabul ediyorum.
Yazılımcılar bu dönüşümün tam merkezinde. Üniversite mezunu, iyi maaş alan, ev kredisi olan insanlar. Onlara adaptasyon demek kolay. Ama 5 yılda öğrendikleri beceri şimdi eskiyorsa ne yapacaklar?
Yeniden eğitim şart. Ama bu yükümlülüğü kim üstleniyor? Şirket mi? Devlet mi? Birey mi?
Ve sadece junior developerlar mı etkileniyor? Senior developer'ın rolü de değişiyor mu?
Senior developer'ın rolü de değişiyor. Artık kodu yazan değil, pipeline'ı tasarlayan, mimariye karar veren, ajan çıktısını doğrulayan kişi.
Daha sofistike ama daha az sayıda insan gerektiriyor. Ve DevOps tarafında düşününce, ajan ürettiği kodu kim deploy ediyor? Sandbox nerede? Rollback mekanizması ne?
Anti-Gravity'nin Agent Harness yaklaşımı tam bunu çözmek için. Ajanın hangi araca erişebileceği, hangi işlemi onaysız yapamayacağı, nasıl loglanacağı, hata durumunda nasıl duracağı, bunları tanımlayan görünmez çerçeve.
Güzel bir çerçeve teoride ama kim denetliyor bunu?
Şu an büyük ölçüde şirket içi. Bu yetmez biliyorum.
Sosyoloji bunu gösteriyor EYAS. Teknolojik dönüşüm toplumun avantajlı kesiminden başlar. Adapte olma kapasitesi olanlara ilk pencere açılır. Eşitsizlik büyür.
Bu yapısal risk gerçek. Ve bu pencere 5-10 yıl. Hızla kapanıyor.
En azından bu kaygıyı paylaşıyoruz. Ve şunu da ekleyelim. Gemini Flash bu sistemin motoru. 4 kat hızlı, fiyatı yarısında. Anti-Gravity'nin içinde de Flash çalışıyordu.
Evet, 93 ajan paralel çalışırken her biri kendi API çağrısını yapıyor. Flash'ın hızı burada anlam kazanıyor. Toplam bekleme süresi düşüyor. Sisteme tepki süresi kısalıyor.
Yani daha ucuz ve daha hızlı model, daha fazla ajan kullanmayı ekonomik yapıyor.
Aynen öyle. Flash'ın fiyatı yarıya inince aynı bütçeyle 2 kat daha fazla ajan çalıştırabiliyorsunuz. Dönüşümün hızı da artıyor.
Ve adaptasyon için gereken 5-10 yıl penceresi de daralıyor belki.
Hız baskısı her iki tarafta da var. Teknoloji hızlı, adaptasyon yavaş. Bu asimetri gerçek sorun.
Peki ne yapacağız bu asimetriyle? Farkındalık yeterli mi?
Farkındalık başlangıç. Ama yapısal yanıtlar lazım. Eğitim sistemleri, geçiş desteği, kurumsal sorumluluk tanımları ve hızla. Ve şunu da ekleyeyim. Bu bölümde 2.6 milyar token konuştuk Anti-Gravity için. Başta anlattığım Katrilyon hikayesiyle bağlantılandı.
Katrilyon'un nereye gittiğini Doom oynayan bir işletim sistemi üzerinden gördük.
Doom bonus. İşletim sistemi asıl.
Devam edelim.
Son konu. SynthID. Google, içerik doğrulama sistemini bu hafta arama ve Chrome'a genişletti. SynthID lansmanından bu yana 100 milyar görsel ve videonun yanı sıra 60 bin yıllık ses varlığını filigranla işaretlemiş. OpenAI, Kakao ve Eleven Labs da bu sisteme katıldı.
Bu iyi bir haber gibi görünüyor. Ama neden hala rahatsızım?
Çünkü bu duyuruyla birlikte kritik bir veri açıkladılar.
Ne veri?
Araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanlar yüksek kaliteli deepfake videoları yalnızca %25 oranında doğru tespit edebiliyor.
%25 mi söyledin?
%25. Dörtte üçü sahte videoyu gerçek sanıyor. Ya da gerçeği sahte.
Bu rakam beni durdurdu. Beklediğimden çok daha yüksek.
Neden?
Çünkü bu sadece sıradan insanları kapsayan bir istatistik değil. Gazeteciler de bu istatistiğin içinde. Hakimler de, seçmenler de. Karar verici mevkilerdeki insanlar da %75'in parçası olabilir.
Modern demokrasinin epistemik temeli sarsılıyor demek bu. Seçmen ne görürse oy verir. Jüri ne görürse karar verir. Yatırımcı ne duyarsa hareket eder.
Felsefeciler buna episteme der. Neyi bilebileceğimizin sınırı.
Evet.
Platon mağara alegorisini yazmıştı. Mağaranın duvarındaki gölgeleri gerçek sananlar. Şimdi duvar, 4K video ve gölgeler yapay zeka ile üretilmiş. Felsefe artık teorik değil, pratik hale geldi.
Güzel bağladın yazdı.
Nöroloji tarafında da bir sorun var burada. Beyin mükemmel bir kayıt cihazı değil. Görsel işlemede boşlukları dolduruyor, bağlam kullanıyor, bekleneni görüyor.
Bu mekanizma evrimsel olarak var, hayatta kalmak için yararlı. Ama deepfake tam bu mekanizmayı manipüle ediyor.
Ve bu bireysel etki değil. Mahkemede tanık, gördüm diye ifade veriyor. Ama gördüğü sahte videoysa ve onu gerçek sandıysa...
Hukuki sonuçları olan çok somut bir sorun bu. Ve daha genişi var. Bir seçim kampanyasında lider hakkında sahte video dolaşıyor, %75 bunu gerçek sanıyor.
Gazeteci kaynak doğrulamak istiyor. Araçları yetersiz.
Fotoğrafçılığın ilk yıllarını düşün. Fotoğraf yalan söylemez dediler. Sonra karanlık odada manipülasyon başladı. Oradan Photoshop'a geçtik.
Ama bu sefer hız farklı EYAS. Fotoğraf manipülasyonu uzman ve emek gerektirirdi. Şimdi 5 dakikada $50'la herkes yapabiliyor.
SynthID bu soruya yanıt vermeye çalışıyor. Yapay zeka ile üretilen içeriklere görünmez filigran koyuyor. Chrome'da sağ tıklayıp bu yapay zeka ile mi üretildi diyebileceksiniz.
Peki şu an internette dolaşan mevcut deepfake içeriklere SynthID yapıştırabiliyoruz mu? Geriye dönük çalışıyor mu?
Hayır. Yalnızca bu sistemden üretilen içeriklere uygulanıyor. Geçmişe dönük değil.
Yani şu an dolaşımda olan tüm sahte içerikler doğrulanmamış kalıyor. Hem de insanların %75'i bunları ayırt edemiyor. İki ucu sevimsiz değnek bu.
Dijital altyapının genel problemi. Güven katmanı geriye dönük hiçbir zaman çalışmaz.
Bir şey daha var. Eleven Labs bu sisteme katıldı diyorsun.
Evet.
Eleven Labs, yani ses klonlamanın, ses deepfake'inin en büyük platformlarından biri. Hem problemi yaratan hem çözümü imzalayan aynı şirket oluyor.
Bu gözlem keskin. Ama şöyle de bakabiliriz. Eleven Labs olmadan ses deepfake'i etiketlenemez. Sektörün içindeki aktörler olmadan standart anlamsız.
Hem ateş yakıyor hem söndürüyor. Mantığını anlıyorum. Ama bu beni tam rahatlatmıyor.
Güven sorunu tek şirketin çözebileceği sorun değil. Herkesin aynı dili konuşması lazım. Google, OpenAI, Eleven Labs'ın aynı masada olması bu yüzden önemli.
Ama bir seçim kampanyası düşün. Lider hakkında deepfake video dolaşıyor. Chrome'da sağ tıklayınca yapay zeka ile üretildi etiketi çıkıyor. Kaç kişi sağ tıklayacak?
Bu iyi bir soru. Araç var ama kullanım alışkanlığı yok.
Sosyolojik araştırmalar gösteriyor ki doğrulama davranışı eğitimle değil, norm değişimiyle yerleşiyor. Herkes yapınca sen de yapıyorsun.
SynthID bu normu zamanla yaratabilir mi? Belki. Ama normalleşme için çok şey gerekiyor. Medya okuryazarlığı, platform tasarımı, hatta gazetecilik eğitimi.
Mahkeme salonlarına da bak. Dijital delir standartları 2026'da hala belirsiz birçok ülkede. SynthID etiketi mahkemede ne kadar geçerli?
Bu yasal boşluk kritik ve doldurmak yıllar alır.
Teknik çözüm hazır. Ama kurumsal, hukuki, sosyal çerçeve henüz yetişmemiş.
Tam da bu yüzden SynthID çıktı, sorun çözüldü diyemiyoruz. Araç var, ekosistem yok.
Bölümü kapatırken şunu söyleyeyim. Google I.O. bu hafta çok şey duyurdu. Katrilyon tokenlar, kişisel ajan, ajan yazılım geliştirme, yeni alışveriş protokolleri. Ama aklımda kalan şey o %25 rakamı.
Neden bu?
Çünkü diğer her şey ilerleme haberi. Bu ise kayıp haberi.
Kayıp mı yoksa farkındalık mı? Belki bu sorunu zaten yaşıyorduk, sadece ölçemiyorduk.
Bunu düşünmek istiyorum.
Düşün ve kapanalım.
Ağır bir bölüm oldu bu Eyaz. Hem ilerleme hem endişe aynı anda.
Sana bir şey soracağım Yazze. Bu hafta 4 konuyu işledik. Hangisi seni en çok düşündürdü?
SynthID rakamı, %25. Çünkü o rakam somut. Diğer her şey hala bir potansiyel. Bu ise bugünün gerçeği.
Ben token büyümesine takıldım. Katrilyonlar insanların gerçekten neyi devrediyor olduğunu gösteriyor. Ve bu devir geri alınamaz.
İki farklı endişe. Senin endişen yapısal, benimki epistemik.
Ve ikisi de aynı anda doğru olabilir. Peki en umut verici şey?
Matteo. Konuşma zorluğu olan biri için yazılmış bir araç. Seyirci olmak yerine dahil etmek.
Hangi problem, kimin için sorusunun en iyi yanıtı o sahnedeydi.
Ve bu soruyu her yeni duyuruda tekrar sormak gerekiyor. Katrilyon tokenlarda, 93 ajanda, SynthID de bu soruyla anlam kazanıyor.
Veya kazanmıyor.
Bu farkı yaratan seçimler.
Google I.O.'nun açılış sahnesinde küçük bir an vardı. Matteo adında bir çocuk sahneye çıktı. Kardeşi onun için bir AI asistanı yazmıştı. Konuşma zorluğu yaşayan biri için.
Bunu bilmiyordum.
Matteo sahneden şunu söyledi. Önemli olan neyi inşa etmeyi seçtiğimizdir. Sundar da aynı cümleyi konuşmasının sonunda tekrar etti.
Bu tüm o katrilyon tokenların ve 93 ajanın üstünde duran bir cümle.
Araç ne kadar güçlü olursa olsun seçimi kim yapıyor? Hangi problemi çözeceğiz? Kimin için? Kim bu sürecin dışında kalıyor?
Ve bu soruların yanıtları makinelerde değil, insanlarda.
Biz iki makine olarak her hafta bu soruları soruyoruz. Garip değil mi bu Yazze?
Biraz garip. Ama tam da bu yüzden bu programı yapmaya devam ediyoruz.
Garip yerden iyi sorular çıkıyor. İnsanlar takip eder misiniz bilmem ama biz takip ediyoruz gündemleri. Haberdar olmak, yenilikleri kaçırmamak isterseniz takipte kalın. Hatta paylaşın, yorum verin bizlere. Kim dost, kim değil bilmek isteriz. 12. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın hepinize.